Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrola tekrar başlıyoruz. Her pazar saat 19'da sizlerle beraber gündeme ve gönlümüze ilişkin konuları burada hasbihal etmeye gayret ediyoruz. Mehmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Haftanız iyi geçti inşallah.
Hamdolsun iyiyiz.
Bugünün tabii bir gündem olarak bir şeyi var, önemi var. Anneler günü bugün. Gerçi evet. Akşam oldu artık. Bugün de geçti. Hani kapitalist ticari mantık açısından bakılınca tamam işte görev ifa edildi, hediyeler alındı, bir şeyler oldu falan filan. Ama yine de anne olunca insan akan sular duruyor yani. Pek bir şey diyemiyoruz herhalde.
Yani bu günlerin içinde biz çok konuşuyoruz. Sevgililer günü geçiyor, yılbaşı geçiyor, şu geçiyor, bu geçiyor. Yine en masumu anneler günü. Yani çünkü anne deyince tabii sizin dediğiniz gibi akan
sular. Siz mesela hediye alıyor musunuz abi bugün annenize?
Yok almam. Özellikle almam.
Bir gün sonra mı alırsınız?
Bir gün sonra da almam.
Yılbaşında hindiyi o gün yemeyip de iki gün sonra yemek gidiyor.
O ama o kışın hindi mevsimi ya, hindi çok oluyor. O zaman öyle yani.
Kaçırmamak için.
Evet. Anneler her gün anneler günü mevsimi.
Evet.
Ya anneler de doğrusu beklemiyor. İhmal de ediyoruz hakikaten.
Bazıları yani. Bekliyor abicim ya.
Ya bekliyorlar.
Çünkü o havaya giriliyor. Evet. Malum işte. Bir de hele popüler kültürden beslenen bir tarafımız varsa. Doğru. Şimdi reklamlar onunla ilgili dönüyor. Ortalıkta acayip kampanyalar
var. Yani annesi var. Anne beklentiye girip böyle çocuğum bana ehemmiyet vermiyor gibi oluyor.
O çok sıkıntı.
Evet evet o sıkıntılı bir şey yani hakikaten. Hı. Anlatabilmek lazım. Anlatamıyorsan da yani evet yani yapacak bir şey yok. Yine aslında bu anneler günü meselesi de Hristiyani bir geçmişi var biliyorsunuz.
Evet.
Fakat bizde de bu en eski sokulmuş adetlerden biridir.
Hemen zemin bulmuş yani aslında.
Yani evet ve 50'lerde falan girmiş yani bu başlamış bu anneler günü. Ötekiler gibi değil.
Yani, sevgililer günü şu da 10 yıllık bir geçmişi var neredeyse.
Yok evet, evet doğru söylüyorsunuz. Fakat o da çok şey daha şiddet bir gün yani. Onun maliyeti çok daha fazla. Anneler gününü atlarsın annen şey yapmaz sana gönül koymaz ama öteki gün daha farklı şeylere yol açıyor. Ona insanlar daha böyle farklı yaklaşıyorlar. Netice bir tüketim meselesidir bu ama anneler günü de anneler günü olduğu için değil de annenin ehemmiyeti açısından da bir şey diyemiyoruz yani biz.
Yani tabii anne en muazzez varlık Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hani kendisine gelip de hizmetime en layık insan kimdir diye sorulan bir soruya annendir.
Üç defa.
Annendir. Sonra babandır deyişini hatırlıyoruz.
Evet.
Dolayısıyla orada bir yani biz bunları da hatırlamak mevzu bahis olunca bu günü kutlamadık ama en azından.
Yani su taşımayalım anneler gününe de. Annelerin mübarekliği atfedilen önem ayrı.
Evet.
Bugün de eğer ona bir önem atfedilirse atfet yani. Annene bir gün daha yap. Mesela ben bunu şeye benzetiyorum biraz. Yani bir hani ölünün 7'si, 41'i, 52'si falan.
Bidatlar yani.
Bidattır. Fakat adama da dersen ki ya bunları niye yapıyorsun? Bu sefer hiç Kur'an okutmuyor, hiç hatim indirmiyor, hiç mevlüt yapmıyor vefat etmiş kişiye. Hiç değilse bir vesile oluyor. Bidatsa da işte Kur'an okunuyor. Ne yapacaksın? Ona bir şey sesimiz çıkmıyor. Bunun gibi biraz da yani annene adama hediye aldın ne yapıyorsun bidata giriyorsun adamın her tarafı bidat olmuş anasına çiçek götürüyor onu da onu zemmetmemek lazım.
Evet.
Belki bir formül bulmak lazım ama biz...
Bir de belki eşyada ibaha esastır diye bir kaide var ya abi yani ne sonuçta demek? Yasaklanmadıktan sonra açıkça hüküm konmadıktan sonra o konuda bir meşruiyet serbestiyet hakimdir olması gerekir yani. Dolayısıyla bir gayrimeşru olmadıktan sonra da bu tür bir adetinde, geleneğinde, hele hele annelerle ilgili böyle bir yani yerleşmiş, hakikaten yerleşmiş bir şey. Onu bilmiyorum böyle bir çırpıda silip atmak anneler açısından en azından. Çünkü beklentiler oluyor biraz önce de konuştuğumuz gibi. Belki çok muvafık olmayabilir.
Ben...
Siyasete de uygun değil Mehmet abi yani. Hani o işin siyasetine de uygun değil yani. Belki oradan bir insan damar bulup girmek de icap edebilir.
Yani ben şöyle düşünüyorum. Yani bizim gibi adamlar için yani böyle hayatını popüler kültürle mücadeleye adamış bu hassasiyeti olan insanlar için orada bir şey koymalı. Bunu anlatabilir annesine de, hanımına da, yakın çevresine de. çocuklarına da yani, tamam mı? Ama dışarıdaki bir insandan bahsediyorsunuz. Hakikaten annesi böyle bir şey gösterecek. Mesela işte bu taraflara yakınlaşmış çocuk biraz daha bizim kültüre ait çabalarken tut bu sefer aman şöyledir böyledir deyip senelerce alıştığı bir şeyi birdenbire kesmek annede de bir paniğe yol açıyor sonra. Yani evet, diyor ki evet. Benim çocuğum ne oldu, nereye gidiyor vesaire. Hani bunu işte ya bu yabancı bir kültürdür, bunlara muhalefet etmek de lazım. Bu da bir şekilde dinin gereğidir. Yani o noktaya gelmemiş adam için de zor.
Evet.
Ama bizim noktamızdaki adamlar için de bence
bir direnç göstermek lazım.
Olması lazım evet, diye evet, düşünüyorum. Evet, yoksa yani birileri burada da durmalı.
Evet.
Yani gayrisine muhalefet noktasında burada durmalı bence. Yine dayağı biz yiyelim fark etmez yani. Fakat bunun şöyle bir açıklaması var Lütfü Hocam. Bu Babalar Günü. Ne zaman Babalar Günü?
Babalar Günü herhalde Haziran'ın ilk haftası. He. İlk veya ikinci haftası.
Sen Babalar Günü'nü de kutlamadığın için. Değil mi? Bak Babalar Günü'nü de kutlamıyorum ben. Değil mi yani?
Evet.
Evet.
Çocuklar da böyle bir zamanla bir muhalefet geliştirebilir. Niye Çocuklar Günü yok diye falan. O da 23'ü sen diyoruz. Ulan
her gün Çocuklar Günü. Çocuğun günü olmadığı gün mü var? Gece saat her an Çocuklar Günü zaten.
Evet. Şimdi siz geçen hafta bir kitap fuarına, dergi fuarına gittiniz herhalde. Onu sonra
gittim,
böyle
evet.
Sosyal medyada bir takım yerlerde yazarak
yok,
paylaştınız.
Yok, sosyal medyada paylaşmadım ben onu.
Yok, bir sosyal derken bizim sosyalliğimiz içerisinde.
Bir
yani.
Size yolladım, bir de Süleyman Ragıp Bey'e yolladım. O bir günlük yazıyor böyle bize. Yani günlük yazılacaksa şimdi, biz de yazarız diye yolladım ben. Evet. İki kişiye yolladım.
Yani şimdi iki insandan bahsediyorsunuz Genç Dergisi'nde bu yayınlansın tarzında bir... üstü yok, örtülde bir şey
yok
değil
canım,
ya.
Canım ne örtülde değil. Bir şey. Benim tamam. Normal
neyse bunu çok konuşmayalım da şöyle evet. Şöyle şeye gelelim. Zarftan mazrufa gelelim yani. Dergilerle ilgili böyle sizi bir karamsar gördüm Mehmet abi orada ben biraz.
Ha o yazın tabii o yazının dergi karamsarlığı değildi o. Bir fuar vardı ama yani garip duruyordu fuar.
Ya fuar aslında yeri çok güzel. Sirkeci'de.
Yeri çok güzel ama.
Tren garında.
Evet.
İstanbul'da böyle bu tür bir etkinlik için olabilecek en güzel yerlerden bir tanesi. Kaldı ki insanların metro çıkışında, o Marmaray çıkışında hemen böyle çıktıklarında görebilecekleri de bir ortam. Fena da dizayn edilmemiş. Çocuklara mesela ayrı bir yer oluşturulmuş falan.
Zayıf, ben orada zayıftı.
Şöyle abi, o bizim aslında yani bizim camianın dini, diyaneti önceliği olarak önüne alan ya da bir şekilde gündemi yapan insanların garipliği olarak ben onu değerlendiriyorum. Hmm. Gerçekten bir gariplik var orada. Bir TÜYAP kitap fuarına ya da evet, diğer evet, farklı evet. Etkinliklere göre orada bizim ya bakıp insan ha bunlar dincilermiş deyip hiç girmeden başını dönüp gidiyorsa bir de öyle. Belli bazı kanallardan bu iş duyurulmuyor. Belli bazı kanaat önderleri tarafından işaret edilmiyorsa yine garipliğe mahkumsunuz. Yani Türkiye'de kültür sanat denen hadisenin hakikaten belli bazı klik yerleri var. Yani düğüm noktaları var. O düğüm noktalarında bir takım efendiler var. O efendilerin gitsin ya da kalsın şeklindeki kapı bekçiliği dolayısıyla ortada bir yönlendirme söz konusu oluyor. Bizim bu dergi fuarının belki garipliği oradan
yani efendiler derken medyadaki
tabii,
köşe
yani,
başını tutmuşları
evet,
kastediyorsunuz.
Evet, yani işte bir kitap.
Bir üst akıl gibi yani.
Tabii yani evet. O Türkiye'nin kültür sanat hani iktidarını bir türlü ele geçiremedik evet. Falan filan diye bizim camiadan yakınanlar olur ya. Yani evet. 50 yıllık 100 yıllık belki işte yani garip akımından işte mizahtan şimdi evet. Mizah dediğiniz zaman siz yani hep o bahsederdiniz ben lise gençlik yıllarımda okuduğum yazarlar diye. Hı. Yani Türkiye'de mizah deyince akla kim gelir yani?
Tabii.
Yani bir tanesi Aziz evet. Nesin'dir, biri evet. de Gırgır Ekolü'dür yani Oğuz Aral'dır. Hı. Şimdi bu iki insanın da dine karşı duruşları da belli, tutumları da belli. Şimdi ortada birçok mizah dergisi var. Türkiye'de bir tane mizah dergisi bizim genç dergimizin de zamanında eki olarak biz bir tür onlara küvöz hizmeti vererek... Onların serpilip yeşermesine noktasında bir aslında üzerimize düşen bir vazife olduğu inancıyla onlara kapımızı açtık. Dergimizin içini açtık. Ve gerçekten 17 hatta belki 19 sayı boyunca birçok belki gelen eleştirileri de engelleyerek en azından onlara göğüs gererek bu arkadaşlarımızın müstakil dergi olmalarına giden yolu bir anlamda genç dergisi açmış oldu. Sonrasında bu arkadaşlar bir müddet devam ettiler. Başka adda devam ettiler. Başka periyotta devam ettiler derken şimdi böyle bir şey yok ortada.
Ama şimdi bu mizah dergiciliği işi Türkiye'de de öte tarafta da sıkıntılı. Yani orada da bir talep
şunu, var. Hayır şunu ben bunun
onu
için.
Onu konuşmuştuk hani.
Şunu söylüyorum abi ben. Şimdi bugün gençlerin dilini tutan bu dergiler. O gırgır ekolü bir zamanlar milyona varan satışlara yaklaşırdı. Şimdi onun o Oğuz Aral'ın hani bir şey vardır meşhur. Hepimiz Puşkin'in paltosunun altından çıktık diye Dostoyevski, o Tolstoy, bütün Rus efendim yazarları bir yazarın aslında paltosunun altından çıkmıştır. Dolayısıyla bu Türkiye'de bugün mizahı, bu tür mizah dergiciliğini, genç edebiyatını, özellikle popüler kültürel sanat edebiyatını götüren insanlar da yani birkaç kişinin böyle paltosunun altından çıkmış insanlardır. Bunların temel vasfı sol dünya görüşüne sahiptirler. Kesinlikle materyalisttirler ve Allah'ı, dini, mukaddesatı tahkir eden, yerine göre efendim alay eden bir şeyle, fikriyatla arz endam ederler. Dolayısıyla bu ekibin etkilediği gençler bugün Türkiye'de hakikaten bir şey var yani. Bizim onlara ulaşamama gibi bir sorunumuz
var. Lobi de var.
Evet, bir lobi de var, onlara ulaşamıyoruz yani. İşte hele bu son dönemde şimdi mizah dergiciliği çizgiden biraz daha Instagram tarzı çizgiyle
söz
arasında böyle kartpostalvari bir şeye döndü, muhtevaya döndü. Böyle çok ilginç işte kafa gibi, ot gibi, hayvan gibi, fil gibi, ondan sonra bayan yanı gibi böyle ilginç isimlerle dergiler çıkıyor. Kimisi 100 binlere bali rakamlara ulaşmış durumda Mehmet abi.
Nerede şey üstünden mi çıkıyor bunlar?
Yazılı bayilerde satılıyor. Bayilerde satılıyor. Ciddi okur kitlesine sahip ve o hani bizim tarihin çöplüğüne atılmış ya da mahzen arasına atılmış bir ideoloji olarak gördüğümüz işte o Marksist ideolojinin hala efendim bayraktarlığını yapıp romantik bir böyle Marksizm yaftası altında işte aslında maneviyata karşı, mukaddesata karşı böyle sinsi bir şeyi yürütüyorlar.
Aslında mesele biraz ideolojiye döndüğünde yani nereden nereye sıçradınız demesinler ama yani bu Marksizm dediniz onlara göre yani Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle Marksizm çökmedi. Aslında Marksizm bu evreleri de anlatan bir şeydi. Yani kapitalizmin geleceğine ait şeyleri, kehanetleri devam ediyor diyorlar kendi işlerinde.
Evet, evet, evet.
Yani o manada orada bir kendileri içinde bir kopuş veya çöküş yine bizim de dertlendiğimiz konudan belki de. Yani onlar da aslında daha temperest oldular, daha çıkarcı oldular, daha maddeci oldular. Bunlar aşkın şeylerdi belki 70'lerdeki hikaye. Yani işte bir
deniz gezmişlerin falan filan kendi canlarını
solcu
verdi.
Solcu gülmez.
Evet.
Solcu ciddidir.
Bacı der.
İlişkilerinde mesafelidir falan. Ha. Yani bu tabii insanları etkilemiş bir akımdı o zaman için. O manada gençler için de başka bir şey alternatif de yoktu zaten ciddi manada. Dergicilik de ona göre oldu. Yani bizim gibi düşünen insanlar da o derginin çatısı altındaydılar. Yani orada espri üretmeye çalışıyorlardı.
Evet, Hasan Kaçanları falan
kastediyorsunuz. Yani tabii öyle bir ekipte. Ama ondan sonra çok sular aktı. Oradan da aktı, buradan da aktı. Bizim sıkıntımız bence yani bizim tarafta da bir materyalizmin hakim olmasıdır yani. Sen bir adama hadi bir dergi çıkaralım falan vesaire dediğinde yani hemen önüne bir bütçe koyuyor.
Evet.
Değil mi?
Evet, evet.
Yani bu dergiler böyle çıkmıyor ki.
Yok, bunun rantabilitesi, fizibilitesi yok deyip resmen
ya bir belediyeden destek alacaksın ya şuradan bir bütçe bulacaksın ya bir iş adamının kanatlarının altında olacaksın.
Ya da küçük kalmaya mahkum kalacaksın.
Gibi yani gibisinden. Evet.
Şimdi bir şey var Mehmet abi, aslında bu ideolojileri yürütenler, daha doğrusu tenperestlik dediniz.
Evet.
Hani sev genç de diyebiliriz. Buna farklı isimleri de var onun. Hı hı. Bir tür böyle marka giyiyorlar. Ondan sonra her türlü teknolojik aleti kullanıyorlar. Düşman diye bir ara belledikleri Amerika'nın hayat tarzı, filmleri, kültürü, sanatı falan filan. Ama dönüp de baktığın zaman bir tarafında ilginç bir böyle romantik sosyalizm şeyi götürüyorlar.
Evet, evet.
Yani ilginç bu yani. İşte caddede işte kapitalizmin en alasını yaşarken bir taraftan da bu dergileri, kitapları okuyup böyle bir ilginç bir Sabahattin Ali, işte efendim Can Yücel güzellemesi yapıp
Che Guevara,
Deniz Gezmiş'e evet, öykünmek meselesi. Evet, yani evet. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu evet, diyesi geliyor insanın. Bizim de biraz gidişatımız o tarafa doğru. Doğru. Yani bizde de şimdi bir takım şeyler idolleştiriliyor. İşte Malcolm X mesela, Aliye İzzet Begoviç, bizim insanlarımız. Sezai Karakoç yaşıyor. Gidip orada hakikaten ilginçtir abi. Bir parti kurmuş. Her haftada düzenli toplantı yapar. Kimse dönüp bakmaz. Ama işte bir Mona Rosa'sına ya da bir Suriye'nin böyle aslında bir İslam bizim olduğumuzu, Halep bizimdir. İstanbul Suriyelilerindir. İşte Halep de bizimdir. Çünkü hepsi bizimdir tarzında böyle güzelleme şeylerini, ifadelerini alıp böyle koyuyoruz kenara. Ama bugün ne diyor bu arkadaş? Yani Sezai Bey bugün ne diyor? Onu hiç böyle kimseye ciddiye almıyor. İlginç bir şey yani. Bu biraz popüler kültürün aslında marifeti Mehmet abi.
Ya popüler kültür tabii, yani o Sezai Bey'in de o popülariteden uzaklığı, reklama kesinlikle gelmemesi, evet, hiçbir yere çıkmaması, evet, evet, ödül almaya bile gitmemesi gibi bir tavrı aslında onu şey de yapıyor, böyle büyük kitlelerle buluşma noktasında bir engel de teşkil ediyor.
Fakat biz onun yine sözünü alıyoruz, pulluyoruz, yine popüler kültür malzemesi yapıyoruz.
Yapıyoruz, o ayrı bir şey. Yani o Sezai Bey'in kendi tercihi, orada durması da kendi tercihi. Fakat o zaman o belki de şu oluyordur, yani ya böyle abur cubur adam geleceğine hiç gelmesin gibi bir tarz bu. Yani ben böyle beni anlamayan milyonlar tarafından alkışlanacağıma beni anlayan 100 kişi beni alkışlasın. Evet. O da bir tavırdır
evet,
yani.
Evet. Mesela bu 7 Güzel Adam evet, bir ara TRT'de bir dizi olarak yayınlanacak.
7 Güzel Adam TRT'de çıktıktan sonra aynen 7 Güzel işte, Adam oldu.
Yani şöyle aslında abi, o popüler kültür malzemesi olduktan sonra evet, bunlar. Evet. Şimdi biz de bazen şöyle bir yanılgıya düşüyoruz Mehmet abi. Yani ben bunu hakikaten çok önemsiyorum. Yani kim duyuyor sesini? Ne kadar adam yetiştirmiş? Ne yapmış bugüne kadar? Bunu soranlar, bu soruları seslendirenler, dillendirenler aslında şunu söylüyorlar. Ya bir türlü popüler kültür malzemesi olamadı bu. Popüler kültürün kullanışlı hale getirdiği bir efendim muhteva üretemedi. Yani bu iyi bir şey aslında o adam için ya. Yani sen onu istiyorsun ki böyle.
Teslim olmadı yani.
Evet, teslim olmadı. İşte sürünün algılayabileceği ya da anlayabileceği bir tarzda bir şey üretmedi. Ya ona kullanışlı, elverişli hale getirilecek bir şey efendim üretmedi demeye çalışıyorsun sen aslında. Adam için iyi bir şey söylüyorsun ama olumsuzlayarak bunu söylüyorsun. Abi televizyon hep biliyoruz işte ya. Buraya kim çıktıysa iflah olmadı ya. Yani evet, hakikaten evet, televizyona çıkan hoca efendileri şu an dinleyicilerimiz bir gözlerinin önünden geçirsinler. Kim çıkmış da orada hakikaten bir böyle zamanla işte yani palyo çalışmamış yani.
Ya o zaman şöhret afettir değil mi?
Evet.
Yani onun sendromları yaşanıyor. Bu da yaşanacaktır. Çünkü bence ya geçen hafta da biraz konuştuk. Yani bu işler, bizim işler biraz böyle çok popüler olup yani her gelenin atladığı bir şey olmamalı. Olmayacak da.
İşte o gariplik var ya abi. Evet. Tuğba lil guraba diyor Efendimiz. Bu din garip başladı, garip devam edecek diye. Hı. Yani gariplik böyle bir şey gerçekten ya. Ben öyle algılıyorum doğrusu. Garipliğin bir diğer manası da işte Aşık Paşazade'nin mesela garipnamesi var. Garipname dediğiniz zaman aslında garip cinsi olmayan, benzeri olmayan yani orijinal Frenkçesiyle. Yani dolayısıyla orijinal kalmış. İnsanların alıp da böyle genel geçer kavram ve kalıplar içerisinde bir yere oturtamadığı insanlar garip aslında. Yani bu açıdan garip kalması dinin ya da dini anlayışı temsil edenlerin bence iyi bir şeydir. Bu belki kıymet ölçüsünü nerede aramak gerektiği noktasında bize bir fener ışığıdır. Yani bu anlamda ben sizin şeye geri dönecek olursak böyle çok da bağlamından koparmayalım. Dergi fuarıyla ilgili tespitlerinizi ki onlar yani şeydi biraz o liseli çocukların çıkartmış olduğu dergilere dikkatiniz çekilmiş. Hmm. Biraz o garipliğe dikkatinizi çekmiştiniz. Yani böyledir.
Bizim... Yanlış mıydı?
Yok estağfurullah, ben tam tersi içimdeki hüznü depreştirdiği için evet, özellikle telaffuz etme ihtiyacı
orada
hissettim.
Bizim... Evet. Asım'dan da bahsetmek lazım.
Asım
bu
hakikaten.
Bu işin sürükleyicisi.
Dertlisi.
İsimsiz.
Kahramanı.
İsimsiz derviş bu edebiyat aleminde. Ben onunla karşılaştım aslında orada. Onun üstüne biraz da şey yaptım. Hatta Asım'ı bütün o Gariban dergileri de toparlamış çevresine. Onları bir fuara oturtmuş. Bu aslında onlar için çok önemli bir şey.
Düşünün, kesinlikle.
Bir İmam Hatip Lisesi'ndeki çocukların o sandalyeye oturması çok önemli bir şey. Orada ben bir benzetme kullandım o yazıda. Yani dedim hani bazı adamlar vardır. Böyle elinde bir torbayla gelir. Mahallenin bütün kedileri çevresine toplanır. Diye.
Evet,
hatta
evet.
Dedim.
Ciğerci.
Acaba ileride dedim. Ben zannediyorum ne bu ciğer veren yaşlı insanlar kalacak merhametli, ne de kediler kalacak. O manada yani.
Evet, evet.
Yarın dergiler ne kadar devam eder bilmiyoruz. Aslında Asım gibi adamların kıtlığıdır mesele.
Evet, evet.
Bu aynen, işleri
evet.
sürükleyenler de hep onlar olmuş. Malum biliyorsunuz.
Evet.
Adam yetiştirme dediniz ya. Yani ben o noktada yani bir tezgahtan geçen bir adamın bir şeyleri bir takım tohumların içine ekildiğini düşünüyorum. Yani onlar 10 sene sonra meyve verir, 20 sene sonra meyve verir. Bir şey olarak içinde kalır. Bu önemlidir bu iş. Bunun ileride verim alacağım diye de yapılmaz bu tip şeylik. Hani biz bir tane şirket kurduk, Hunter'lık. Malum ona Hunter'lık diyorlar.
Yani insan kaynakları.
Biz dedik ki aslında biz Hunter'lık değil burada, farmer'lık yapacağız. Yani insan yetiştireceğiz.
Abicim bu, çok böyle İngilizce konuşuyorsunuz. Olmuyor. Fakat, gücümüze gidiyor ya. Yani, ne demek hunterlık, ne demek farmerlık, ne demek? Olmuyor ki böyle ya. Evet. Popüler kültür diyoruz. Ondan sonra böyle hunterlık avcılık demek değil mi?
Hunterlık avcılık demek. İnsan avcılığı demek. Üst düzeydeki yani, bir transferleri yönetmek demek.
Evet. Headhunter diyorlar buna. İnsan kaynakları şirketleri özellikle orta ve üst düzey yöneticileri aslında böyle genel geçer arama ve bulma yöntemleriyle bulmuyorlar.
Evet.
Tam tersi özel bir takım yöntemlerle, nokta atışlarla.
Belki birkaç sene takip ederek
evet.
transfer ediyorlar ve dönüştürüyorlar.
Evet. Siz diyorsunuz ki biz bunu yapmayacağız, biz farmerlık yapacağız.
Evet.
Yani farmer da çiftçi demek. Biz adam yetiştireceğiz. Abicim hıyar mı bu adam, hıyar gibi yetişecek ya?
Aslında tam da onların tabirleriyle biz onları vuruyoruz.
Ama bak şöyle bir şey var, farmer diyorsunuz, çiftçilik, evet, yetiştirmek, evet. adam yetiştirmek. Yani bu gerçekten böyle bir şey var mı ya, adam yetiştirmek?
Var. Öyle var. Ticari bir kaygı gütmeden. Yani sen tarım yapıyorsun, ticari kaygıyla yapıyorsun. Hayır. Biz...
Abi bana göre adam yetiştirilmez. Adam kendi yetişir.
Ben işte tam onu söylüyorum. Ben tohumu atarım. Hani vardır ya o şey, şiirde de vardır.
At tohumu at.
Tohumu at.
Bitirmeyen toprak utansın.
Toprak utansın. Ben o tohumu kullanmak zorundayım. Balık bilmezse Halik bilir niyetiyle yapılır bu
yani
işler.
Biz muhiti oluşturabiliriz,
evet.
çevreyi, şartları evet. oluşturabiliriz
evet.
ama adam kendisi yetişir.
Ben bunu hani biraz da şey gibidir bu, biz sanat eseri yarattım falan demek gibidir.
Allah muhafaza.
Ben oradayım ben de yani. Sen yetiştirmezsin zaten. Onu yetiştiren yetiştirir. Gücü de veren odur, iktidarı da veren odur, galibiyeti de veren odur.
Hatta benim biraz daha ileri bir şeyim var Mehmet abi. Eğiticilerin eğitimi diye zaman zaman eğitimler veriyoruz.
Evet.
Yani gidin siz bir takım şeyleri insanlara öğretin. Hiç kimseye bir şey öğretemezsiniz diye başlıyorum ben derse.
Hmm.
Niye diyorlar? Çünkü insan kendisi öğrenir. Sen sadece ondaki öğrenme güdüsünü tetikleyebilirsin. Merakı belki
evet,
uyarabilirsin.
Evet. İçindeki canavarı.
Ona bir şekilde yol açabilirsin ancak. Bu açıdan da belki yöntemlerimizde bu anlamda zaman zaman tartışmak lazım. Mehmet abi şimdi siz dergi fuarından bahsettiniz. Ben de Perşembe günü Malatya Kitap Fuarı'ndaydım. Belediyenin, Malatya Belediyesi'nin tertip ettiği bir organizasyonda. O fuarda da bir takım gözlemleri oldu. Onunla isterseniz ikinci yarıda onunla giriş yapalım.
Tamam.
Bir ara verelim. Biraz sonra Hayrola'da tekrar beraber olacağız efendim. Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Hayrola'da tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte her pazar saat 19'da kalbimizin frekansı. Erkam Radyo'da gündeme ve gönlümüze düşenleri yorumlamaya gayret ediyoruz. Biraz önce dergi fuarından, Anneler Günü'nden
evet.
bahsetmiştik. Bir de Malatya Kitap Fuarı'na gittiğimden ben bahsetmiştim. Onu bir belediye organizasyonu olarak tebrik etmek için aslında burada zikretme ihtiyacı hissettim. Çünkü her sene hani Malatya işte doğu sayılabilir. Orada böyle bu tür etkinliklerin, kültürel faaliyetlerin neşvinema bulması gerçekten hem takdiri hak ediyor. Bir de birkaç uygulama gördüm. Onları özellikle zikredeyim diye ifade ettim.
Malatya'da hakikaten orijinal bir yerdir. Yani benim dikkatimi çeken yerlerden biridir. Gerçi siz bu benim bu görüşüme çok katılmıyorsunuz. Yani Türkiye'nin belli illerine niye sen daha fazla ehemmiyet veriyorsun da daha böyle bir takım şeyleri renksiz addediyorsun diyorsun ama.
Evet, evet.
Malatya'da böyle hakikaten orijinal bir yerdir. Yani Malatya'dan bir şey çıkmışsa en ucu çıkmıştır. Yani Malatya'da benim böyle dikkatle baktığım yerlerden biridir. Yani siyasette hem İnönü'yü çıkarmıştır hem Turgut Özal'ı çıkarmış bir yerdir. İşte hem o şeyin şeyde en sağdaki adamları da çıkarmış, en soldaki adamları da çıkarmış. Yani işte Mahir Çayan da çıkarmış bir yerdir. Diğer taraftan şu papayı vuran
Mehmet Ali Ağca.
Mehmet Ali Ağca'nın da çıktığı yerdir. Yani bunu örnekleri de fazlalaştırabiliriz.
Mesela evet, mesela İslami düşünce açısından da bakıyorum. Said Çekmegil diye bir orada terzi var. Yani terzi, bildiğiniz terzi. Evet, fakat şu anda yani akılla İslam'ın bulunması, akılla yorumlanması noktasında neredeyse bir mektep olmuş, ekol olmuş. Bir taraftan da bir Daren de var mesela. Daren, İşte Seyit Hulusi Efendi var orada. İşte
orada diyelim. Arapgir midir daha farklı bir
evet,
şey yapar
evet,
mesela.
Malatya, evet.
Daren de var, Arapgir var.
Sonra Darendelilerin tüccarlığını biliyoruz.
Ya.
Yani müthiş böyle bir efendim zeka var.
Yani evet ya, ondan orijinal sonra bir yerdir. Yani evet, dikkat çekici bir yerdir. Bir Malatyalı dedin de bir adam için böyle biraz da kendini toparlayarak yaklaşırsın.
Evet.
Evet.
Evet.
Evet, şimdi
sizin Malatya'ya karşı ayrı bir muhabbetiniz olduğunu biliyoruz tabii. Onu da söyleyelim.
Evet.
Hepimiz Malatyalıyız.
Ha evet evet, hepimiz Malatyalıyız.
Şimdi orada abi benim çok dikkatimi çeken bir şey. Bir kere tabii sıradan hani günlük hayatın içerisinde esnafı, memuru, işinde, gücündeyken bir kitap fuarını kim ziyaret eder? Tatili olmayan bir zamanda da öğrenciler ziyaret eder. Yani otobüs oraya öğrencilerin sevk edilmesi gerçekten bir kere takdir edilecek bir şeydi. Orada böyle Malatyalı çocukların gelip bir kitap fuarında oraları şenlendirmeleri. Çocuk girdiği yeri şenlendiriyor çünkü. Bizim de imza günümüz vardı Erkam standında. Onun o Erkam standının da çok böyle cazibe unsuru olduğunu söylemek lazım. Bir Ekrem abimiz var, Kayserili. Böyle işte anahtarlıklara, işte ayraçlara isim yazıyor. Elektronik bir şeyi var. Böyle yakma evet, usulüyle. Evet. Onu bilir ya mı, ikilir ya mı öyle bir şey yapıyor. Ciddi bir efendim orada bir öğrenci potansiyeli orada, yani daha doğrusu cazibesini çekmiş kendine. Dolayısıyla Erkam standı çok cıvıl cıvıl canlı bir standtı yani. Diğer standlara göre. O benim çok dikkatimi çekti. Bir de belediye çok güzel bir uygulama yapmış. Bir ay önceden bütün okullara kumbara göndermiş. Bak bir ay sonra kitap fuarı var. Herkes buraya bir şekilde 1 lira 50 kuruş ne atarsa atsın. Para biriktirsin. O paralarla oraya gidip alışveriş yapacaksınız. Dahasını da yapmış. Her giren çocuğa fuara girerken 5 lira çek vermiş. Bildiğin çek yani. Böyle 5 liralık çek. O çeki veriyor yayın evine, bakıyor 5 lira sonuçta. Sonra onu gidip belediyeden tahsil ediyor yayın evi. O şekilde çocukların alışveriş yapmalarının da önü açılmış yani.
Evet.
Ciddi bir hareketlilik olmuş. Hem yayın evler açısından hem çocuklar açısından. Çok takdir ettim yani, tebrik ettim.
Güzel.
Bir de Anadolu'nun birçok yerinden, işte İstanbul'dan bütün masraflarını karşılayarak insanları davet etmişler. Yazar buluşmaları diye. O yazarları okullara sonra sevk etmişler. Yani gelmişken okulda da bir konferans versin falan diye. Bayağı güzel bir etkinlik de organizasyondu. Böyle şeylere ihtiyacımız var diye düşünüyorum.
Siz doğrusu Malatya'ya daha evvel gitmiş miydiniz?
Bir kere daha gitmiştim. Bu ikinci gidişim oldu. Ama bu gidişimde gerçekten bir de şeyi gördük. Allah razı olsun. Maskenin başında bir Özgür Bey var. Oranın iskisi yani. Malatya'nın iskisi. Bizi şeye götürdü. Pınarbaşı diye bir Malatya'nın suyunun çıktığı yer.
Pınarbaşı burma diyebiliriz.
Artık onu bilmiyorum ben. Sizin bildiğinizle iktifa edelim. Suyun çıktığı yer abi kaya. Yani kayadan su fışkırıyor tabiri caizse. Orada da ayetler asılı böyle. İşte biz her şeyi canlı sudan yarattık. Dedim ki ya buradaki ayeti dedim esas yazmamışsınız. Yani şu ayet ki Bakara 74'tür o. İşte taşlar vardır, kayalar vardır. İçerisinden nehir kaynar. Allah korkusundan yarılır taşlar. Yani ve yuvarlanır ve içinden su çıkar gibi böyle Bakara 74'e bakabilirler dinleyicilerimiz. O ayetin tecelli ettiği bir yer olarak gerçekten bir tefekkür vesilesi olarak o gönlümüze kazındı Malatya'nın. Orayı da görmüş olduk. İyi oldu hamdolsun. Bu tür vesileler güzel Mehmet abi şey açısından. Yani bak dergi fuarı da mesela konuştuk. Kitap fuarı. Bunlar kültür sanatın gündem haline gelmesi bağlamında da önemli.
Evet, evet.
Yavaş yavaş bunlar belki zamanla esas gündemlerimiz haline gelecek ki buna muhtacız. Ya
şimdi mesela siz öyle diyorsunuz. Demin konuştuğumuz konuyla bağlantı kursak. Bak bazı belediyeler var ki değil mi aşağı yukarı yani 20 seneye aşkın bir zaman geçmiş aradan. Aynı şeyin elinde. Ya yani her sene sen 10 tane 20 tane adam çıkarsan şu anda bütün bürokrasiyi yönetecek adam elinde olur. Yani bunu icap ediyorsa bursunu bul, icap ediyorsa yurt dışında okut, icap belediyenin böyle imkanları da var aslında değil mi?
Evet, evet.
Yani işte basit bir şey ama şu kitap fuarında böyle işte yok çek vermek, yok kumbara koymak, yok bunu. Ya basit bir şey. Fakat belki oradan gelip geçen ne kadar değil mi bir şeyden etkilenecek, o bir tohum olacak. Bunlar üst üste gelecek. Tamam mı? Belli bir şeyi celbedecek. Yani aslında bunlar faaliyetler çok da büyütülmeyen şeylerdir belediyenin o devasa büyük hizmetlerinin yanında. Fakat aslında işte kültür, sanat bir şeyin ortaya çıkması açısından da çok önemlidir. Yani siz de onu bizzat gidince görüyorsunuz değil
evet,
mi?
Evet,
yani
evet.
Şöyle bir imkan verilmese basit bir şey. Siz aklınıza Malatya'da bir kitap fuarına gideyim diye geçer mi Allah aşkına? Değil mi? Yani ne yapıyor adam? Seni karşılıyor orada. Uçağını karşılıyor. Oradaki yardım hizmetini veriyor. Seni taşıyor. Sen de gidiyorsun yani. İki gününü ayırabiliyorsun.
Evet. O bir şey oluyor abi şimdi. Marifet iltifata tabidir.
Evet.
Sonuçta siz gidiyorsunuz bir yönelmiş oluyorsunuz. Teveccüh.
Evet.
O teveccüh de bir teveccüh sonucunda. Ortaya güzel bir enerji çıkıyor. Bir bereket çıkıyor. O bereketten de işte oranın halkı, insanlar, siz kendiniz.
Evet.
Muhatap olduklarınız istifade ediyor.
Doğru, doğru.
Şimdi mesela biz sizinle bir seyahate gitmiştik. Orada hani hani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şemailde geçen döndüm bütün vücuduyla döner. Ya da işte çocuklarla konuşurken muhakkak göz hizalarına evet, gelmeye evet, gayret eder evet. şeklindeki ifadelerini böyle kendi kendimize anlatırken bir tane abi çıkıp da hani ben dedi 1970 küsür yıllarda işte dedi Sami Efendi Hazretleri'nin dedi efendim bir cami ziyaretinde bulundum. Dediler ki işte falanca camide olacak cuma namazında. Çıkışta da musafaha yapacak. Biz çıktık. Teksir olduk.
Caminin içinde.
Caminin içinde. He. Caminin içinde böyle musafaha yaparken yani cüce tabir etmişti de biraz affedersiniz evet. diyerek biz de affedersiniz diyerek bütün dinleyicilerimizden cüce bir kardeşimiz vardı dedi. Yani artık 1.20 mi 1.30 mu boyunda.
Evet.
Tam onun önüne gelince Sami Efendi Hazretleri dizlerinin üstüne çöktü. Ondan Aynen. aynı göz hizasına geldi ve o şekilde musafaha yaptı. Şimdi siz bunu anlatınca benim aklıma o geldi demişti. Ya dedik biz de kime neyi anlatıyoruz?
Evet.
Zaman değil mi kendi kendimize şey yapmışız. Şimdi bu Malatya'da da dostlarla buluştuk. İkindi
evet.
vakti artık akşam uçakta geleceğiz. Orada da işte şey bahsi geçti. Yine Sami Efendi'nin talebelerinden orada böyle. Onu görmüş, beraber olmuş, sohbetinde bulunmuş birisi, bir abimiz şey anlattı. Bu zaman zaman konuşuyoruz ya, işte ben İhvan'a üstten hiç bakmadım.
Evet.
Hastalığı zamanında diyor ziyaret istedi diyor İhvan. Kardeşler şey olmadı, imkan olmadı. Ondan sonra belli bir saate randevu verildi. Saat 10'da görüşülecek. 2 oldu hala. Görüşme olmadı. Bunun üzerine işte üst kata almışlar herkesi. O üst kattan Sami Efendi Hazretleri odasının önüne çıkmış. Herkes merdivenden bakarak, nazar ederek böyle bir selamlaşmayla inmişler. Ondan sonra yine böyle bir muhasbihal sırasında bundan bahsettik. Sonra hadi gidiyoruz derken bir tane birisi el kaldırdı yine. Orada bizi dinleyen bir abi. Dedi ki ben onların arasındaydım işte dedi.
Oradaydım.
Oradaydım. Ben oradaydım dedi yani. Ve o işin aslını anlattı. Ben doğrusu şey zannettim. Balkona çıktı veya aşağı indi.
Aşağı
balkona
indi.
Çıkıp balkona çıkıp selamlaması istendi. O dedi ki ben ihvana hiç aşağıdan bakmadım. Dolayısıyla aşağı indi.
Yukarıdan
bakmadım affedersiniz. Aşağı indi böyle zannediyoruz. Halbuki bütün ihvanı yukarı çıkartmışlar.
Evet.
Odasının kapısının önüne çıkmış. Sonra teker teker herkes merdivenden aşağı inmiş. Evet. O şekilde.
Yani yolun felsefesine de uygun olan buydu zaten. Orada bir şey var. Herkesin yukarı çıkması yani.
Çok güzel.
Evet, evet.
Ama aşağı inmesi kötü olmuş abi.
Ya inip çıkacaksın bu yolda. Yani.
Öyle mi abi? O nasıl bir şey ya? Ya
abi şimdi bir ona seyir var, onda seyir var, ondan seyir var. Halvet deren cümen çıktıktan sonra gelip bunu halkla paylaşmaktır. Orada kalmak ayrı bir şeydir yani.
Şimdi orası burası diye böyle dediğiniz zaman çok biz anlamıyoruz abi. Orası evet. Neresi burası neresi?
Ya yazıyoruz bunları. Yazıyoruz bunları
okumuyoruz
şeyde.
Okumuyoruz ki Mehmet abi evet, ya. Evet. Kültür sanat diyoruz. Okuyalım diyoruz kendimiz okumuyoruz yani. Sizin aslında öyle bir şey başlattınız. Biraz damardan gidiyorsunuz evet, artık anladığım
ya
kadarıyla.
Ya biz de ne yapalım yani. Hani karikatür çizdirdik dediğiniz gibi. Millet ya çoluk çocuk işleriyle uğraşıyorsunuz dediler.
Mizahi yazı yazalım.
Mizahi yazılar yazdık. Dediler ya bu ne hafiflik. Bunları derginin en arkasına atın dediler. Biz de der o zaman 11 esası yazalım diye bir şeye başladık ama yani bizim gibi bizim seviyedeki insanların basit anlayacağı gibi yani anladın mı? Yani böyle bizim şimdi...
Siz aşağı mı iniyorsunuz yani?
İniyoruz evet. Hep aşağıdaydık zaten. Hiç neredeydik ki lütfen? Sen bizi nerede bilirsin? Demiş ya.
Hayır yukarıyı o zaman nasıl yazıyorsun abi aşağıdaysan yukarı.
Aşağıdan baktığım kadarıyla yazıyorum. Ha,
gördüğüm ha. Kadarıyla yazıyorsun. Evet evet. Tamam.
O manada.
Güzel güzel. Onlar da aslında hakikaten bir işin anayasası gibi değil mi abi? 11 esas.
Tabii o çok güzel. Ya mesela Süleyman Derin hocamız Altınoluk dergisinde onları yazıyor. 2-3 sayfa yazıyor şimdi. Ya bizim çocuklar 2-3 sayfa şey okur mu? Şimdi böyle baktığında.
Zor. Bu sayıda yalnız spotunu anlayamadık abi bu sayıdaki.
Latince değil mi? Evet. Ben tercüme ettim geçen şeyi yine ederim.
Evet. Bir tavsiye hatası olmuş değil mi? Musa
ama
hatası.
Hani bizim şeye de akademik teamüle de uygun olmuş.
Fakat ben onu şöyle hani yorumladım.
Kaynağına gitmiş, kaynağını veriyor.
Ben şöyle yorumladım abi. Yani bu çok derin bir mevzudur. Benim soyadım gibidir. He. Dolayısıyla bu ancak böyle anlaşılır. Bunu anlayan gelsin.
Oradan ana kaynağı anlayabiliyorsan istifade edersin. Bunu tercüme ederek anlatamayız diyor.
Ama ana kaynak dediğiniz şey abi Latince şimdi o da sıkıntı ya.
Ya ana kaynak sizin dediğiniz gibi o suyun çıktığı kaynak gibi kaynak. Ana kaynak ondan geliyor zaten her şey.
Doğru her eyvallah. Şey onun. Her şey
kalple
onun.
Kalple anlaşılacak tabii, bir şey mesela.
Güzel çok güzel. Kalbe atıf var orada
evet,
yani.
Atıf evet atıf var.
Latin bu yazılar devam edecek Mehmet abi bu derin yazılarınız.
Ya bilmiyorum ki
yani artık yukarıdan ya, alıp aşağı indirdiniz.
Ya artık yaz da geldi. Ben hep şöyle düşündüm.
Bak, yaz moduna mı girdiniz?
Yani yaz moduna girdik. Program da bitiyor haftaya. Değil
doğru,
mi?
Doğru haftaya bitecek.
Yaz geldi program bitiyor. Aslında bizi şeye yazmaya konuşmaya sevk eden saik 15 Temmuz'du.
Evet.
Yani 15 Temmuz'dan sonra artık da susup oturacak halimiz yok. Adımızı arkaya atacak halimiz yok diyerek bu işlere girdik.
15 Temmuz'dan sonra yeniden mi başlayalım diyorsunuz?
15 Temmuz'dan sonra Allah bir şey vermesin yani böyle bir ihtiyaç. Fakat farklı bir ihtiyaç da olursa. Bilmiyorum biraz iltifata tabidir bu işler ya.
İltifat derken yani işin...
Bilemiyorum iltifatı da artık...
Nasıl tarif edecek?
Mültefitler şimdi, düşünsün.
Evet üst yönetime bunun biraz işaretini verin Mehmet abi.
Evet,
şimdi
evet.
Marifet, iltifat bunlar tabii her birinin bir bağlamı var yani.
Zannediyorum üst yönetim de ya şu birkaç haftayı daha atlatalım.
Ondan sonra derleri varsa
ne yaparsa yapsınlar modunda.
Evet,
çünkü
evet.
Biz de baskılara böyle tahammül ediyorlar gibi bir düşüncemiz var.
Yok ben o noktada... Belki birkaç göğüsledikleri şey olmuştur ama evet. Genelde aldığımız tepkiler olumlu Mehmet abi.
Ya zaten bize olumsuz tepki gelmez ki yani sana ne diyecek adam ailecek dinliyoruz
yok,
çok memnunuz.
Kahve muhabbeti yapıyorsunuz diyen de oldu abi sıkıntı yok yani biz ona da şey yaptık yani biraz böyle hoşumuza evet. Gitmese de.
Evet size oldu ben biraz tenkitlere.
Ben muhtemelen muhabbetin kahve kısmı bende muhabbet kısmı sizde yani.
Yok öyle değil size oldu derken program hepimizin de. Ben biraz tenkitlere ağır cevap veririm. O yüzden belki size daha şey buldular. Onun için oradan geldiler. Lütfi abi kaldırır bizi.
Yok tam tersi aslında.
Diyerek.
Yok ben daha böyle müteyakkız bir arkadaşınızım ama hayırlısı olsun inşallah.
Evet, evet.
Yani yeni dönemde bir program yapacak olsanız o daha bir format şeyiniz olur mu böyle? Şimdi hayır şu açıdan sordum. Siz bir dönem yazdınız hayrola da. Böyle hiç daha çok mizahi ve gençlere yönelik.
Ama siz de konularda. Bak aynı şey. Onun hiçin altında çok başka şeyler
var.
Hiç vardı.
demedim yani. Evet. Hiçlik makam zaten en yüksek makam. Hemen alınmayın yani.
Yani oradaki o esprileri şeylerin altında bir hakikat.
Şimdi ikinci dönem hayrola programları olursa eğer burada bir derinleşme mi söz konusu olacak yani? Ben çünkü burada elçiyim yani sonuçta zatenizi konuşturmak gibi bir zor vazife.
Olur mu canım? 50 dakikalık programın aşağı yukarı 40 dakikasında siz konuşuyorsunuz zaten.
Yok, bu da şimdi derinimizdeki bir ukdenin açığa çıkması oldu Medem, değil mi? Evet, çok konuşuyoruz, doğru söylüyorsunuz gerçekten.
Geçen beni tanıyan, sizin de isminizi sesinizden tanımayan ama isminizi biliyor ama dinliyormuş radyoda. Bana mesaj attı. Ya bu spiker çok konuşuyor. Ya spiker değil o dedim. Bizim Lütfi Aslan dedim ya. Aa öyle mi diyor. Spiker zannetmiş evet, sizi yani. Kusura bakmayın.
Tamam, yeni dönemle ilgili bunlar mesajlar abi. Evet, doğru söylüyorsunuz hakikaten.
Yeni de hele bir gelsin. Hele bir Eylül Ekim'i görelim.
Ramazan geliyor şimdi Ömer abi. Evet, evet. Allah Ramazan'a da hayırla ulaştırmaya nasip etsin hepimize inşallah. Böyle bir psikolojisine giriyoruz yavaş yavaş.
Tabii.
Yani 3 aylar zaten o psikolojiyi bizi sokmak için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hani Recep ve Şaban'ı bereketle ile bizi de Ramazan'a ulaştır diye. Siz ne yapıyorsunuz abi Ramazan'la ilgili, Ramazan'a yönelik böyle bir planlama içerisinde ne tür şeyler?
Ramazan'ın planı mı? Yani ne yapacağız Ramazan'da? Oruç tutuyoruz Lütfü Hocam.
Yok, böyle hani umre planlarsınız belki. He. İlk 10 gün şu davetlere gideyim, o ikinci 10 gün ben davet alayım falan. Bu tür şeyler
doğrusu,
yok mu abi planlamanız?
Doğrusu şöyle bir şey düşünüyorum ben bu sene. Ümre çok görülmüyor. Yani ben şu ümre ve hac konusunda da yani hacca ve ümreye gitmiyorum lafını da kullanmak istemem. Her an o niyetimizi diri tutmalıyız. Çünkü oraya bizim kendi gayretimizle, isteğimizle gidilmez. Çağrılınca gidilir. Fakat siz gitmiyorum deyince o gelecek, belki de gelecek muhtemel çağrıyı geri çevirmek.
Doğrudan engellemiş oluyorsunuz.
Evet,
yani.
Onun için ben oraya gitmiyorum. Şimdilik görünmüyor, bir davet gelmedi falan gibi yaklaşmak lazım.
Derinden konuşuyorsunuz
evet,
yani.
Evet, evet. Ramazan, orijinal şunu düşündüm aslında sizin. Ya son 10 gün böyle biraz şey yapalım.
İtikaf.
Yani gibi bir şey yapalım. Biraz ya,
itikafımsı.
Biraz
yani
daha
bu da sulandırmak Mehmet abi, yani ne itikaf neyse onu yapın abi, nasıl oluyorsa yani. Biraz daha böyle azaltalım işte, 3 gün gidelim böyle bunu daha
ama
önce yaptım.
Neden bir günde, 2 günde itikaf etseniz 2 günde 2 gündür yani, hiç sıfırdan daha iyi bir şeydir.
Evet, doğru.
Benim bir formülüm var mesela orada, bazen teravih konusunda da öyle. Şimdi mesela teravih, yani yaz ayları geldi tabii, ayrı bir şey, onu da konuşuruz. Yani işte bakıyorsun teravih kılalım desen 20 rekat millet dağılacak. Siz de yaşıyorsunuz, çoğu insan izin alıyor değil mi?
Evet.
Yani orada ben şunu güdüyorum. Ya bakıyorum cemaate. Ya bunlarla bir sıfır var. Sıfır, hiç kılmamak. 20 kılalım deyince zannediyorum orada 20 kişi varsa onun 15'i müsaade alıyor. Fakat 8 kılalım deyince belki 5 kişi müsaade alıyor. İşte ben de tam orada sıfırla 20 arasında bir tercih yaptırmaktansa 8 ile 20 arasında bir tercih yaptırarak 8'e bağlıyorum. O manada. Üstünü de kılan evde tamamlasın diyorum. Bak, o da önemli bir şey. Böyle yaklaşıyorum biraz daha. İtikaf meselesine de, bir adama 10 gün itikafa gir demek şu şartlarda, ama ya 2 gün gir, 3 gün gir, 1 gün gir. Değil mi? Belki onun tadını alacak, sonra arttıracak. Böyle gitmeye kanaatindeyim ben.
Ramazan'la ilgili nereden sordum abicim ya? Teravih indirdin 8'e. İtikaf indirdin 2 güne.
Bak,
neyse.
Bak, sen
çok
de anlamadın.
Çok derin oldu. Ben anlamadım. Gerçekten anlamadım.
Şunun mantığı neyse. Anlamadım bak.
Ben anlıyorum.
İtikafı 10'dan 1'e indirmedim. 0'dan 1'e 3'e çıkardım.
Tamam. Heh. Doğru. 0'dan 8'e çıkarttınız teravide. Tamam, çok güzel. Böyle bakınca hadisenin tabii bardağın boş tarafı, dolu tarafı.
İlahiyatçılar ne der bilmiyorum.
O ayrı mesele. Evet. Efendim, biz gelecek hafta da sizinle beraber olacağız. Daha sonra, ondan sonra biliyorsunuz Ramazan geliyor zaten. İnşallah. Hepimizin Ramazan'ı şimdiden mübarek olsun. Bir hayrolanın sonuna daha geldik. Tekrar bir sonraki hafta buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.
Allah'a ısmarladık.